Bismillahirrahmanirrahim. Merhabalar Erkam Radyomuzun muhterem dinleyicileri. Ariflerin izinde Hikmet Yolculuğu programımız bu haftada İbn-i Ataullah el-İskenderi Hazretleri'nin bir hikmetiyle devam edecek. Cenab-ı Hak kendilerine hikmet verilen kimselere büyük hayır verildiğinden bahseder. Bizler de ümmet olarak kendilerine hikmetin verildiğine dair ümit beslediğimiz, öyle kanaat ettiğimiz büyüklerimizin o hikmet sofralarından istifade etmek istiyoruz. Bu bakımdan bu ariflerimizin, Rabbani alimlerimizin sözleri bizim gönül gıdamıza ciddi katkıda bulunan bir özellik taşıyor. İşte bu sebeple böyle bir yolculuğun bizim için şu hayatta yürünebilecek en önemli yolculuklardan biri olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü hikmetimiz şöyle başlıyor. Keyfe yüşriku kalbun suverul ekvan muntabiatun fi mir'ati em keyfe yerhalu ilallah ve huve mükebbelun bi şehevati em keyfe yatma'u en yedhule hadratallah ve huve lem yetedahhar min cenabeti gafelati em keyfe yercu en yefhem dekayikal esrar ve huve lem yetub min hefevati. Şöyle tercüme edebiliriz bu hikmeti. İçi kevni nakışlarla, yani Allah'tan gayri masiva suretleriyle, heykelleriyle, resimleriyle bir şekilde dolu olan bir gönül aynası nasıl olur da nuraniyet kazanıp parlak bir ayna haline gelebilir? Nefsani arzulara bağlanmış ve onlarla kuşatılmış bir gönül nasıl olur da Hakk'ın katına yolculuğa çıkabilir? Kat kat gaflet örtüleri içinde kirli kalmış, adeta cenabete düşmüş bir kalp, tertemiz olmadıktan sonra Hakk'ın huzuruna girmeyi nasıl umabilir? Yine böyle bir gönül, günah ve isyanlarından dönüp de tövbe etmedikten sonra, esrar-ı ilahiyenin inceliklerini idrak etmeyi nasıl ümit edebilir? Evet, burada İbn-i Ataullah, Hakk'a vuslat yolunda hayaller ve gerçekler üzerinde bir değerlendirmede bulunuyor. Efendim, Hakk'a kurbiyet, yani Allah'a yakın kul olma arzusu, Cenab-ı Hakk'ın mukarrebin kullarından olma ümidi, esasen her imanlı gönlün biricik hedefi olmak durumundadır. Zira imanın temelinde muhabbet vardır. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüzde süsledi şeklinde beyan edilmiştir ki muhabbetle, Allah muhabbetiyle imanın yan yana olması gerektiği ifade edilmiş olmaktadır. Muhabbetin varlığı mahbuba vuslat, yani sevilene kavuşma arzusunu elbette zaruri kılar. Vuslatın önündeki engeller de muhabbetin derecesine göre insanın gözünde ya büyür ya da küçülür. Şayet mahbubunuza, sevdiğiniz kimseye ciddi bir aşkla bağlıysanız, muhabbetle bağlıysanız, o zaman bütün uzaklıklar adeta dürülür. Dağlar, tepeler gözünüzde küçülür. Ancak muhabbet yeterince belli bir şiddete erişmemişse, küçük engeller bile büyük dağ gibi adeta insanın önünde büyür de büyür. İşte bunun gibi insan Allah sevgisinde, yüreğinde derinlik artar ve aşk derecesine yükselirse, o zaman bütün engelleri bertaraf etmek son derece kolaylaşır. Vuslat arzusunun her müminde bulunması tabii olmakla birlikte, elbette herkeste tecellisi farklı farklıdır. Müminlerden öyleleri vardır ki Allah'ın rızasına erişmek için canını ortaya koyar. Ve canı canan dilemiş, vermemek olmaz ey dil, ne niza eyleyelim, ol ne senindir ne benim der adeta. Canı canan dilemiş, vermemek olmaz ey dil, ne niza eyleyelim, ol ne senindir ne benim. Tekin Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da, cennet mukabilinde Allah müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır buyurur. Yani Yüce Rabbimiz kendi uğrunda malından ve canından geçebilecek kadar bir muhabbet kalitesini mümin kullarından beklemektedir. Kur'an-ı Kerim böyle güzel kullar hakkında şöyle buyurur. İnsanlar içinde kimi de vardır ki Allah'ın rızasına ermek için kendini feda eder, canını ortaya koyar. Allah ise kullarına çok şefkatlidir. Bakara suresi 207'de zikredilir bu ayet-i kerime. Orada insan sınıfları sayılır. Kimi insanların yalnız dünyayı istediği, kimilerinin hem dünyada hem de ahirette güzellikler istediği, Rabbinden nimetler beklediği ifade edilir. Ancak öyle bir gruba gelir ki, öyleler de vardır ki buyurur Rabbimiz, onlar da canını ortaya koyar ilahi rızayı elde edebilmek için. İşte insanlık kalitesi böyle farklı farklıdır iman noktayı nazarından. Öyleleri vardır ki yine müminler arasında, vuslat arzusu onlar için kuru bir hayal ya da boş bir temenniden ibarettir. Yani böyle gündeminde yoktur o. Öyle bir arzu, öyle bir istek, öyle bir talep, öyle bir aşk içinde dönmemektedir, içinde yoktur. Adeta bunlardan yana nasibi kıttır. İşte İbn-i Ataullah el-İskenderi Kuddüs-i Sirruh böylelerini gaflet uykusundan adeta uyandırmak ister ve onlara şöyle hitap eder. İçi kevni nakışlarla, yani dünyaya ait, masivaya ait, Allah'tan gayri şeylere ait suretlerle, bir takım görüntülerle, arzularla, hayallerle, vehimlerle dolu olan bir gönül aynası nasıl olur da nuraniyet kazanıp parlak bir ayna haline gelebilir? Nefsani arzulara bağlanmış ve onlarla kuşatılmış bir gönül nasıl olur da Hakk'ın katına yolculuğa çıkabilir? Çünkü sayısız bağları var, dünyaya bağlanmış, Allah'tan gayri şeylere bağlanmış. O gönül nasıl Hakk'ın huzuruna, Hakk'ın yüce makamlarına uçabilir, uruç edebilir, yükselebilir? Kat kat gaflet örtüleri içinde kirli kalmış bir kalp, tertemiz olmadıktan sonra Hakk'ın huzuruna girmeyi nasıl umabilir? Yine böyle bir gönül, günah ve isyanlarından dönüp de tövbe etmedikten sonra esrar-ı ilahiyenin inceliklerini idrak etmeyi nasıl ümit edebilir? Takva ve ihsan duygusunu hayatının mihveri haline getiren Allah dostları, Allah'ı tanımak yani marifetullah ve ona vasıl olmak için yegane yolun kalp cevherinden geçtiğinde ittifak etmişlerdir. Bu kalp aynesi insanın hakikatinin özü ve çekirdeği olan o gönlümüz, manevi dünyamız bu işin merkezini teşkil eder. Yunus Emre bu gerçeği şöyle seslendirir. İsteme gil hakkı ırak, gönüldedir hakka durak. Sen senliğin elden bırak, tenden içeri candadır. Sen diyor hakkı dışarıda, uzakta arama. Onu arayacaksan, efendim, onun durağı gönüldür. Onun mahalli gönüldür. Orada ara. Ama ne zaman sen senliğinden vazgeçersen, bir şekilde arzuların, Allah'ın istemediği arzuların peşinde koşmaktan uzaklaşırsan, o zaman Yüce Rabbin senin canının özünde olduğunu müşahede edersin. Bir şekilde onunla orada irtibat kurarsın. Onun yakınlığını kendi özünde hissedersin der. Yunus sen diler isen, dostu görem dir isen, ayandur görenlere ol gönüller içinde. Eğer ey Yunus diyor, senin de içinde böyle bir vuslat arzusu varsa, Cenab-ı Hakk'ın asarını, esmasını, sıfatlarını, bunların tecellilerini, zatının tecellilerini görmek diliyorsan, şunu bil ki, gönüller içinde onu görmek mümkündür. Ama gönlün paslanmamış, cilaları dökülmemiş bir ayine haline gelmişse. Mevlana da der ki, gönül sevgilinin bulunduğu yere gitmek için evini barkını bıraktı. Fakat bir de bakıp gördü ki, sevgilinin evi barkı meğer gönülmüş. Uzaklara gitmeye gerek yokmuş. Acaba her gönülde böyle bir istidat var mıdır diye bir soru akla gelebilir. Yani her insan gerçekten bu kıvamda Allah'la bir ünsiyet peyda edebilir mi? Cenab-ı Hak'la adeta bir şekilde hem meclis olma, Yüce Rab'le ünsiyet etme, onunla adeta senli benli konuşacak kadar bir yakınlığı yüreğinde hissetme kıvamına her mümin erişebilir mi? Yani her ya da her insan erişebilir mi? Böyle bir soru hatıra gelebilir. Evet, esasen her gönül böyle bir istidatta yaratılmıştır. Ancak kimi gönüller gaflet ve günahlardan oluşan kir ve paslar sebebiyle gönül olmaktan çıkmış, sıradan et parçası bir yürek haline dönüşmüştür. Onun gönülden anladığı sadece sol tarafında atan bir pompa vazifesi gören, kan pompalayan bir yürekten ibarettir. Manevi yüreğiyle, manevi gönlüyle bir irtibatı yoktur. Onun uhrevi pencereleri kapanmış, içi zifiri karanlıklarla dolmuştur. İşte her türlü penceresi kapanmış, gaflet örtüleriyle kat kat örtülmüş bir gönül cevheri neyi görebilir ki? İşte İbn Ataullah bu gerçeğe işaretle adeta şöyle der. Sen gönül fanusuna ne var ne yok her şeyi doldurmuşsun. Böyle bir gönül Hakk'a nasıl aynı olabilir? Bunun gibi kirli ve paslı bir ayna hangi güzelin eline tutuşturulabilir? Güzeller güzeli olan Mevla'ya sen böyle paslı bir kalbi nasıl layık görebilirsin ki? Mevlana'nın dediği gibi, sen bende de gönül var diyorsun. Diyorsun ama gönül arşın üzerinde olur. Halbuki sen aşağılardasın, aşağılıklarda bulunmadasın. Kara balçıkta da su bulunduğunu herkes bilir. Fakat o suyla abdest alınmaz ki. Sen de gönlüne bu da gönüldür diyemezsin. Çünkü senin gönlün kirli emellere, şehvete, hiddete, mevki hırsına, dünya isteklerine mağlup olmuş, onlar arasında kaybolup gitmiştir. İçinde nur bulunmayan gönül esasen gönül değildir. Can olmadıktan sonra şu gördüğünüz beden topraktan başka nedir ki? İçinde nuru olmayan kandile sen kandil deme. O içine pis bir su konmuş kirli bir şişeden ibarettir. Ondan bir ışık, ondan bir nur yayılmadıktan sonra o kandilin kabının ne anlamı var? İşte kalp afaki ve enfüsi, gerek dış gerek iç muhtelif tesirler sebebiyle esasen sürekli döner durur. Zaten kalbe kalp denilmesinin bir sebebi de budur. Sürekli evrilip çevrilmesi, dönüp durması sebebiyledir. Halden hale, renkten renge sürekli girmesi sebebiyle kalp denilmiştir. Onda menfi tesirlerin etkisini yitirmesi ve en büyük tesirin Mevla olması için masiva ilgi ve muhabbetinin oradan çıkması, Mevla muhabbetinin de dolması gerekir. Tasavvufta masiva denince Allah dışındaki her şey kastedilir. Yani bir şekilde o muhabbetler, masiva dışındaki muhabbetler Hakk'ın muhabbetinin önüne asla geçmemelidir. Şair der ki, sür çıkar ağyarı dilden, ta tecelli ede hak. Padişah girmez saraya, hane mağmur olmadan. Gönül aleminden der, ağyarı, yani düşmanları çıkar, sür, gönlünü bir tertemiz kıl. Hakkın hoşlanmadığı, onu hoşnut etmeyen her türlü duygu, düşünce, bağlılık, hayal ne varsa mümkünse hepsini sür, çıkar, boşalt ki orayı, oraya padişahlar, padişahı, Yüce Mevla'nın tecellisi gerçekleşsin. Hak orada tecelli etsin. Sen de o güzelliklere erder. Ehli tasavvuftan bazıları tasavvuf tarifinde şöyle bir cümle kullanırlar. Tasavvuf, kalbin masiva alakasından kurtulması ve yalnız hakla beraber olmasıdır derler. Tasavvufun bine yakın tarifinden bahsedilir. Herkes kendi durduğu yere göre, kendi seviyesine göre bir tarif yapmıştır. İşte bir kısım zevat da tasavvufu böyle anlıyor. Diyor ki tasavvuf, kalbin masiva alakasından kurtulması ve yalnız hakla beraber olmasıdır. Yani böyle bir iç aleminiz sürekli Mevla ile beraberse size ne hüzün erişir ne korku erişir. Zira ilahi maiyet dediğimiz Allah'la beraberlik hissi, idraki ve şuuru bir insanda ne kadar yoğun, ne kadar derinse o insandan hüzün ve korku o kadar uzak olur. Böyle bir hal mümkün olabilir mi? Ehl-i hakikat, nukuş-i kevniye dedikleri, gönülde yer tutan, Allah'tan gayri varlıklara ait şekil ve suretlerden kurtulmanın zor da olsa mümkün olabileceğini ifade etmişlerdir. Elbette bu çok kolayca elde edilecek bir şey değil ama imkansız da değil demişlerdir. Şu gerçeği hepimiz biliriz ki bir şey bizim için çok önemli hale gelir ve muhabbeti de gönlümüzde yer ederse diğer şeyler gözümüzden ve gönlümüzden silinir biiznillah. Veya en azından belirsiz hale gelir. İşte bir gönülde Allah-u Teala'nın kendisi hakkında müminlerde bulunmasını arzuladığı muhabbet seviyesi, yani Mevla muhabbeti her şeyden daha şiddetli hale erişecek olursa, o zaman mal da can da o yüce değer uğruna gözden ve gönülden silinir, sönükleşmeye başlar. Ehlullah Hazaratı, bir şeyi çok seven onu çok zikreder. Ya da bir şeyi çok zikreden onu zamanla çok sever gerçeğinden yola çıkarak, kalpteki diğer ilgi ve alakaları Allah'ı çok çok zikretmek, çok çok zikir, murakabe ve tefekkürle söndürme yoluna gitmişlerdir. Zaten Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da, ey müminler Allah'ı çok çok zikredin, adeta onu unutmayın. Ayaktayken, otururken, yanlara üzere uzanmış bir vaziyette bulunurken, her halükarda Allah'la beraberliğinizi daim tutmaya vesile olacak zikrullah'a sarılın. Sabah akşam onu tesbih edin diye emrederek Rabbimiz kullarının kendiyle bağını sürekli hale getirmelerini ister. Zaten böyle muhabbetin yürekte artması, derinleşmesi, keyfiyetinin daha da tekamül etmesi ancak böyle bir zikirle mümkün olabilir. Zira siz görmediğiniz, sadece işittiğiniz kimseye karşı sevgileriniz çok kolay hemen oluşmaz. Elbette tesiri olur duyduklarınızın ama gönül onun hakkında daha çok bilgi sahibi olmayı arzular. Kemal ve cemal sahibi olan, kemalin ve cemalin en güzelinin sahibi olan Yüce Mevla hakkında da kul ne kadar marifet sahibi, irfan sahibi, ilim sahibi, bilgi sahibi olursa o gönül iklimi Yüce Mevla'ya doğru o kadar meyledecek ve orada muhabbet ateşi o kadar harlanacaktır. Daha da efendim yüksek bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ve netice itibariyle de böyle bir muhabbet insanın Allah'a karşı içinde böyle bir muhabbeti hissetmesi zamanla diğer eşyaya dair, diğer mahlukata dair olan sevgilerinin önüne geçecek ve neticede o sevgi her şeyi kaplayacaktır. Gözünü ve gönlünü kaplayacaktır. Ancak böyle bir durumda işte nukuş-i kevniye dediğimiz varlığa ait, varlık alemine ait her türlü nakış, her türlü suret, her türlü hayal, her türlü vehim gönül aleminden silinecek ve orası Allah'la irtibat kurulan, Allah'la bir şekilde ünsiyet peyda edilen bir cevher haline dönüşecektir. Esasen bu metot Rabbani bir metottur. Ayet-i kerimede gönülden her şeyin silinip yalnız Mevla'ya yönelmek gerektiği şöyle hatırlatılır Efendimizin şahsında sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Nebi-i Ekrem, Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kendini çekerek yalnız ona yönel. Ve tebettel ileyhi tebtile, o zat-ı uluhiyete yönel, her şeyden kesilerek, koparak. Gözde ve gönülde Hakk'ın uhrevi nimetlerinin ve rızasının yücelmesi gerektiği diğer bir ayet-i kerimede şöyle bize hatırlatılır. Âl-i İmrân suresi ayet 14-15. Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet, insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metaıdır, faydalanma vasıtalarıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. De ki, size bundan daha hayırlı olanı bildireyim mi? Allah'a karşı mesuliyetinin şuurunda olan muttakiler için, Rablerinin katında içinde temelli kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görendir. İşte Yüce Rabbimiz kullarının fıtratı gereği bir takım dünya metaı diye ifade edebileceğimiz, dünya nimetleri ve zinetleri diye bahsedebileceğimiz şeylere karşı muhabbetlerinin olmasını tabii görmekle birlikte bunların Allah sevgisinin ve Allah katındaki nimetler sevgisinin önüne geçmesini Yüce Rabbimiz istememekte ve kullarını bu noktada uyarmaktadır. İnsanın eşini sevmesi, çoluk çocuğunu sevmesi, malı sevmesi, mülkü sevmesi elbette fıtridir, tabiidir. İstenmeyen bunların Rabbin muhabbetinin önüne geçmesidir. Zaten Yüce Rabbimiz hiçbir kulunu dünya nimetlerinden istifade noktasında bir önüne engel koymamıştır. Yasaklanan ya da istenmeyen husus, ahireti ve hak rızasını ikinci plana atıp dünyaya gönül kaptırmaktır. Gönlü hakka tahsis ettikten sonra dünyayla irtibatın hangi seviyede, hangi noktada olursa olsun onun zararı yok. Dünyanın çekiciliği, tadı, lezzeti ve nefsin bunlara olan arzu ve iştiyakı birlikte düşünüldüğünde, dünyadan kalben kopup yalnız Mevla'ya ram olmanın ne büyük bir mücahede gerektirdiği açıkça ortaya çıkar. Yani bu açıktır. Bu mücahededen zaferle çıkmak için en kısa yol ehli hakikate göre, ehli marifete göre, ehli irfana göre muhabbet ve aşk yoludur. En kısa yol budur demişlerdir. Hatta muhabbet ve aşktan yana nasibi olmayanın vuslata ermesini imkansız gibi görürler. Zira her gördüğüne gönlü akan bir kimsenin dünya tuzaklarından kurtulması zorun zorudur. Akılla insanın idrakle bu engelleri aşması Mevlana'nın ifadeyle tahta bacakla yürümeye benzer. Çünkü gönlün takılıp kalacağı engeller sayısızdır ve bu ilgileri tek tek koparmak da imkansız gibidir. Halbuki Hakk'a vuslat için kanat takıp uçmak gerekir. Kulu Hakk'a doğru uçuracak en güzel kanat da muhabbet kanadıdır demişlerdir. Hatta mecazi aşka tutulan kimselerin Hakk'a vuslatının böyle bir tecrübeyi yaşamamış kimselere nispetle çok daha kolay olduğu ehli tasavvuf tarafından tecrübe edilmiş ve kitaplarında nakledile gelmiştir. Mecazi muhabbetlerin, aşkların hakikat tarafına yönelmesinin nispeten daha kolay olduğu üzerinde durulmuş ve bunların manevi köprülere, Hakk'ın muhabbeti köprüsüne bir basamak olacağı ifade edilmiştir. Bu sebeple gönül terbiyecileri, terbiyesini üstlendikleri kimseleri sürekli muhabbetullah'a yönlendirmiş ve bu muhabbeti doğuracak sohbet, zikir ve murakabelerle onları devamlı meşgul etmişlerdir. Çünkü insan kendini hakla, hakikatle meşgul etmezse bir şekilde şeytan ve nefis kendi arzuları ve vesveseleriyle insanı meşgul eder. İbn-i Ataullah Kuddise Sirruh hikmetinin devamında nefsani arzulara dalarak gaflete düşenlerin manen kirlendiklerini ve adeta büyük abdest gerektiren bir hale, yani manevi cenabet haline düştüklerini ifade eder. Abdest almadan mescide girip namaza durmak nasıl caiz değilse, gaflet girdabına düşen kimselerin de tövbe ve istiğfarla temizlenmeden Hakk'ın huzuruna kabul edilmelerinin zor olduğunu hatırlatır. Zira hadis-i şerifte de beyan edildiği gibi, Allah her türlü ayıp ve noksanlıktan tertemiz yüce bir varlıktır. Bu itibarla ancak tertemiz olanları kabul eder buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kirlenmiş, paslanmış ve adeta kilitlenmiş kalplerle esrar-ı ilahiyenin, ilahi sırların keşfedilemeyeceği açıktır. Zira böyle kalpler perdenin arkasını sezecek letafetten mahrum olduğundan sebeplerin arkasındaki müsebbibül esbaba, sebeplerin yaratıcısına ve onun hikmetlerine muttali olamazlar. Onları müşahede edemezler. Bu nevi kalplere sahip kimseler, Rabbimizin eşsiz sanat harikalarıyla dolu şu kainat sergi sarayında da adeta körebe oyunu oynayan birer zavallı konumundadırlar. Bu konuma düşerler. Yüce Rabbimiz böyleleri hakkında şu dünyada âmâ olan, ahirette de âmâ olacak buyurur. Bu dünyada zahiri baş gözü âmâlığı değil elbette kastedilen, yani gönül gözü, ibret gözü, basiret gözü, firaset gözü bir şekilde kapalı kalmışsa şu alemde ve Cenab-ı Hakk'ın kudretinin eserlerini seyredebilecek böyle bir ufka sahip olamamışsa insan, elbette ahirette de kör olacaktır. Oradaki güzelliklerin mahalli olan cennet nimetlerinden mahrum kalacak. En büyük güzel, en üstün güzel olan Mevlamızın cemalini seyretmekten de mahrum kalacaktır. Cenab-ı Hakk'a sığınırız böyle acı ve kötü bir akıbetten. Kimin gönül alemi daha arınmış ve esrar-ı ilahiyeye karşı pencereleri daha açılmışsa hiç şüphesiz ki onun Hak'tan alacağı irfan bilgisi, marifet bilgisi, manevi keşifleri daha çok olacaktır. Hulasa gönlünüzün temizliği kadar esrar-ı ilahiyeden nasibiniz olacaktır. Böyleleri hem kelami ayetler mecmuası olan Kur'an-ı Kerim'i hem de kevni ayetler, kainata dair ayetler olan şu kainat kitabını en iyi okuyanlar ve anlayanlar olacaklardır. Gönül alemine ciddiyetle yönelmeden kalp temizliğini sadece bir temenni olarak gündeminde tutanların Hakk'a vuslat burcuna çıkması esasen ham bir hayalden ibarettir. Böyleleri sadece kendine avutan kimselerdir. Rüyalarla avunan kimselerdir. Zira yüceliklere erişme nimeti sağlam bir niyet ve güçlü bir azimle oluşan büyük bir mücahedenin sonucuna Rabbin verdiği yüce ve şerefli bir ikramdır. İçinizde sapasağlam bir niyet, güçlü bir irade gerçekleşmeden bir azimle büyük bir yöneliş gerçekleşmeden ve mücahede denilen Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde etme yolunda ibadet, taat ve gayretlere, hizmetlere yeterince yönelmeden ilahi burçlara, Rabbin razı olduğu kıvama, kaliteye erişmek elbette ham bir hayaldir. Yüce Rabbimizden niyazımız, içimize güçlü bir irade, istek, zat-ı uluhiyetine karşı, aşka dönüşecek bir muhabbet, zat-ı uluhiyetine karşı ve bu uğurda yorulmayan, gönül yorgunu haline düşmeyen bir mücahideyi hepimiz için niyaz ediyoruz. Yüce Rabbimiz bizleri güzellikleri gösterip mahcup olanlardan, mahzun olanlardan ve onlara erişemeyip hasretini çekenlerden değil, o güzelliklerle hem dünyada hem de ukbada buluşanlardan eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.